Ayrım 34. Ulustan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 398. 21. İbn Bibi doğru kitap sandığına yürüdü. Canibe yatağın ayak ucuna oturmuş, gözleri kapıda bekliyordu. Görür görmez bütün gün hatundan dinlediklerini anlatmaya devindi. Ama Bibi bir nesneyi iki eliyle kavrayıp sıkıca bağrına basmış, dünyanın bütün kötülükleri tutuklanmış bir sırça küreği taşırcasına ayaklarının ucuna basa basa geçince kösüldü. O böyle dikkat ettiğine göre tanımı doğruydu. Bağrında taşıdığı billur küre düşer de patlarsa Allah muhafaza içindeki kötülükler dünyaya yayılır. Savaşlar savaşları doğurur. Mübalağa kıyımlar, mübalağa salgınlarla kırımlar birbirini izler. Dünyada iyi ne varsa yok olur giderdi. Giderdi ya, taşıdığı neydi ki? O başka zamanlarda da eşsiz bir yapıt bulmuş, yel yeperek, yelken kürek odaya dalarak ya okumaya başlamış ya hazine gibi saklamıştı. Hazinesi benden gizli değil ki. O papaz buna bir şey yaptı. Okuyup üfledi, efsunladı mı ne? Mutlaka bir şey var. Ya yani ya da o tomar aklında olmadık bir şey çağrıştırdı. Çok önemli bir şey. Beni görmezlikten gelecek ölçüde önemli bir şey. Mızıldanmazsam anlatır, mutlaka anlatır. Düşüncesiyle oturduğu yere yerleşti. Böyle oldu mu mutlaka bir şeyler kuruyordur. Yatıştırmasıyla yeniden süzünce elindeki tomarı gördü. Niye hemen görmedim? Azarıyla besbelli tarihine ilişkin eşsiz bir yazma ele geçirmiş. Öyle oldu mu aklı da bedeni de kapılır gider. Kaç kez bulduğu bir yazmayı gün ışığında okurken kale kapılarından birine dayandığını, evinin çok geride kaldığını, kapalı koca kapıya çarpınca anladığını söylemedi mi? Kaç kez kandil ışığından gün ışığına okumaya daldığına tanık değil misin? Diye yatıştırıyor. İyi de şimdi okumuyor ki. Tomarla birlikte kendisi de sanki sandığa girdi. Kışkırtmasıyla ya niye kızıyordu. O keşiş mutlaka bir şey yaptı. Zaten büyücüye benziyor. Okudu üfledi mi, muskaladı mı, büyüledi mi. Her neyse efendimi kendinden aldı. Bir yerlere savurdu. Düşüncesiyle büzüldü. Yanılmıyordu. İbn Bibi bağrındaki tomarı özenle sandığa yerleştirmiş, tam kalkacağı an iplerin arasında gençliğinin asude günlerini görmüş gibi o demlere savrulmuştu. Aksaray'da Zinciriye Medresesi'nin çiçeği burnunda suhdesiydik. Sultan Gıyasettin Keyhusrev tahta yeni geçmişti. Geçer geçmez de öğretmeni Büyük Bilge, Mecdettin İshak'a kendi eliyle bir mektup yazmış, gelmesini sağlamak üzere babamla Malatya'ya yollamıştı. Mektup pek bir şiirseldi. Bal mumu dökülüp mühürlenmeden okumuş, bir taçlının incelikli diline hayran kalmıştım. Yüce Sultan onu kendi ağzıyla Aksaray'a çağırıyordu. Babam katına varıp mektubu sunmuş. Bilgeler dünyanın en tuhaf yaratıklarıdır. Mührünü söküp mektubu okur. Aksakallıların arasında bir tek tel yel oynamaz. Sanki onu destansı bir name ile çağrılayan koskoca bir ülkenin egemeni değil, soğan ekmek sofrasına buyur etmiş bir yoksul. Derken durakladı. Öylesine dudak büken bilge mi olur, hey sefil Bibi? Bilge dediğin işte böyle bir taçlı çağıranda naz eder, dudak büker de yoksul dileğine uçarak gider. O da öyle bir bilge. Çağrı'ya çok sevindiğini ama hemen yola çıkamayacağını, çok önemli bir konuğu olduğunu söyler. Babam bilgeleri de sultanını da iyi bildiğinden önemli konuğunun kimliğini sormuş. Sorarken de bilmem nereden gelmiş bir yoksul derviş ya da keşişin söyleneceğinden eminmiş. Doğu ve batı bilginlerinin kıblesi. Ariflerin sultanı, ermişlerin mührü, İbni Rüşd'ün ardılı. İlk şey Muhiddin-i Arabi olduğunu öğrenince yerinden sıçramış. Ve hiç duraksamadan, efendim beni bir bilgeyi çağrılamaya göndermişti. Sana şükürler olsun yüce tanrım, iki bağışlıyorsun. Diyerek eğer üşenmezse onun da gelmesini dilemiş. Hiçbir çekincesi kalmayan ermiş, konuğuyla birlikte hemen yola düşmüş. Onları sultana teslim eylediği gün saraydan eve samur kürk kese kese altınla döndüğüne göre yanılmamıştı. Sultan yerleşsinler diye ikisine de biner dirhemlik birer konak bağışlamıştı. Mecdettin Bilge dayalı döşeli eve hemen yerleşti. Muhiddin Bilge'nin konukçuluğu Yani ile bana düşmüştü. Ben önde, Yani yanında evin önüne geldik. Anahtarı çıkardım. Tam kilide sokup çevireceğim sırada bir dilenci belirdi. Dikilip kaldık. Çünkü dilenci açık avucunu adeta Bilge'nin burnuna dayamıştı. Biz kovalamaya çırpınırken Muhiddin-i Arabi Hazretleri kesesine davrandı. Elimiz ayağımız tutuldu. Bilge kadife kesesinin ağzını açtı. Parmaklarını içine daldırdı. Karıştırdı karıştırdı. Yüzü allak bullak, alnından terler damlayarak parmaklarını çekti. Keseyi ters çevirip silkeledi. Bomboştu. O zaman bir nice saf, bir nice ahmaktık ya Rabbim. Bir koca bilgenin boş kesesi basiretimizi bağladı. O aksakallıların arasında alaza kesen yanakları, çaresiz gözleriyle bize bakar, biz akıl tutulmasına uğramış zavallılar ona bakarız. Açılan avuca bir dirhem atıvereceğimize şallak mallak dikiliyor, andavallı andavallı bakıyoruz. Önünde sultanların eğildiği bilge besbelli ömründe öyle bir utanca batmamış. Biz andavallarsa donup kalmıştık. Yüce Ermiş utancı daha fazla uzatmadı. Dilenciye, kusura kalma, sadakadan yoksunum deyince arsız dilenci küçümseyen gözlerle bir bilgenin kürk kaftanına, bir evin elvan kapısına bakarak avucunu yumdu. Tam döneceği sırada bilge kolunu tuttu. Dur nereye? Sadaka salt akçayla olmaz ki. Al bu ev senin, güle güle otur deyip anahtarı elimden aldı. Fermanla birlikte dilencinin yeniden açılan avucuna tutuşturdu. Namazını cemaatle eda etmiş bir mümin dinginliğiyle kollarımızdan tutarak döndü. Bizi de sürükleyerek oradan kaçarcasına medreseye döndü. Bir elvan konağın fermanı ile anahtarının sefir bir dilenci eline düşüşünden sersemleyen bizi kapının önünde bırakarak külliyedeki odaya daldı. İki dünyaya sığmaz bilge konukluğunu minicik medrese hücresine sığdırmıştı. Orada dikilip kalan da çevremizi avludaki suhteler aldı. Kalabalığın ne oldu sorusu çenemizi düşürdü. Yaşadığımız olağanüstü olayın tanıklığı kısa zamanda suhtelere, suhtelerden fıtyana, onlardan ahilere, bilginlere, vezirlere yayıldı. Ve sonunda Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev'e ulaştı. Ulaşır ulaşmaz da hünkâr bir veliye yaraşırlığını kanıtladı. Divanın ortasında doğrulup kalkarak bir ermiş yoktan verebilmekteyken biz vardan mı sakınırız diye gürlemiş. Ve hemen eskisinden görkemli olsun için 1500 dirhemlik bir konak bağışlamış. Olay uzun zaman saraydan konaklara, konaklardan evlere, obalara, obalardan hankahlara, camilerden kiliselere, havralardan manastırlara, çarşılardan loncalara, arastalardan kapanlara, dergahlardan bergahlara, kışlalardan ordugahlara, her ağzın en önemli söylencesi olduydu. Dinleyenlerin kimi Muhiddin-i Arabi, Hallacı Mansur'la Baba Tahir Üryan'ın çağdaş bir bileşimi dedi. Kimi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzer bir cömertlik. Kimi dervişin ermişi, abasını yoksula giydirir, kendi çıplak gezermiş diye bilgiçlik tasladı. Ama hemen hepsi de ondan geri kalmayan Keyhüsrev hünkârı alkışlara gark eyledi. Yoktan verebilenle vardan bağışlayana ne mutlu. Dünya onca kötülüğe karşın dönencesini tamamlıyorsa, işte öylelerinin yüzü suyu saygısına tamamlıyor. Bir iyinin 7 kişiye, bir gazinin 7 sülaleye, bir şehidin 7 mahalleye, bir velinin pek çok ülkeye, bir nebinin bütün dünyaya hayrı dokunur diyen hem pek güzel buyurmuş, hem çok bir doğru buyurmuş, dokunuyor. Öyle söylence ermişe fıtyan adına, yani suhte adına hizmete ben koştum ya. Aksaray'ın gözünde evliya türbesine döndük. Geçerken sırtımızı sığazlayan mı ararsın, sarılıp yüzümüzü gözümüzü öpen mi? İnsanoğlu hurafeye ne kadar teşne Allah'ım. Henüz sakalımız çıkmamış, taşlarımız börk içre olduğundan başımızda kalabildi. Ama abamızdan tel çeken bakmaya doyulmaz dilberlerle, defetmeye kıyılmaz civanlar, bastığımız yere secde eyleyen vadesi yetmiş kocalarla tarütaze bacılar birbirleriyle çekişiyordu. Bilge alayla gezdiğinden dokunulmazdı. Biz garipler öyle mi? Her ibadet gidişi, her çarşı dönüşünde ellenmedik yerimiz kalmıyor diye sokağa çıkamaz olduk. Olduk ya, bilge hizmeti mazeret kabul etmiyor. Hizmete koşan çoktu. Ama o günkü utancın hatırına mı, içten hizmetimiz nedeniyle mi, her neyse bilge bizden hoşnutluğunu söz ve davranışla esirgemediğinden cesaret eden yoktu. İşte öyle öyle geçip giden günlerden bir gündü. Bilge, dersi biter bitmez saraya alınmış, gün kararırken hala dönmemişti. Biz ne olur olsun hizmete tamamlamadan eve gitmezdik. Yani bir koşu katedrale gitti. Akşam duasını edip geldi. Ben Ulu Cami'de namazımı kıldım. Hünkâr, çoğun sofraya onlarla oturduğundan biz imarette doyunduk. Saray sohbetleri bazen sabaha kadar sürüyor. Akşamdan açtığımız yatağı çoğu sabah bozulmamış buluyor. Sanki gece boyu uyumuş gibi dipdiri ders verişinin gizemini bir türlü kavrayamıyorduk. Meğer giz öğrenme tutkusundaymış. O tutkunun piri bizim özene bezene hazırladığımız hücreyi zaten yatmadan yatmaya kullanıyordu. Besbelli o gün yine öyle olacak. Karnımız iyice doyunca özümseme ağırlığı mıdır, uyku tembelliği mi nedense ağırdan alıyorduk. Yani yatağı boş hücreye yayarken ben önce suyu soğutan testiyi, sonra da geldiklerinde saraylıların pek sevdiği, o nedenle kendi elleriyle tazeledikleri testiyi yokladım. İkisi de doluydu. Yarılanan ibriğin suyunu tazeleyeyim dedim. Şadırvanın kubbesine asılmış şamdanın kör ışığı ortalığı şöyle böyle aydınlatıyordu. Yatsı namazını abdest alanlar ön taraftaki muslukları tutmuştu. İbriği oluğa boşaltıp arka tarafa geçtim. O yüzden avluya girip çıkanı görmedim. İbriği güzelce doldurdum. Kapı arkasına bırakmak için hürp diye içeri girdim. Girmemle dolu ibrik elimde donup kalmam bir oldu. İçeride iğne atsan yere düşmeyecekti. Kim ne zaman yakmışsa kandiller, mumlar ve çerağlar tamamı yanmış. Hücrenin içi gündüze dönmüştü. Müderrisler, keşişler, bilgeler, bilginler ve başta büyük vezir Kemalettin Kamyar, ikinci vezir Ali Deylemi, sonraki vezirler Saadettin Köpek'le, Muhiddin Pervane, Müstefhi Cemalettin, Turai Altunaba, Atabek Mecdettin, Aris Seracettin ve Defterdar Nusreddin Mollalarla Yüce Divan'ın tamamı o sıra Aksaray'da bulunan Caca, anası oğlu Seyfettin Torumtay Beyler, bilginler bilgini Sultan Veled, öğrencisi olmakla onurlandığımız oğlu Kutlu Pir, ermişler ermişi, bilgeler bilgesi, ozanlar ozanı Celaleddin Rumi, kadıncık ana, Ahi Evran, Balabacı, Seyit Keramettin ve tanıdık tanımadık daha niceleri daracık hücrede diz dize halka olmuş söyleşiyorlardı. Boş bıraktığım hücrenin dolup taşmasından şaşkınlıkla dışarı uğramak üzereydim. İki cihan bilgesi Arabi'nin bir gün devlete yazıcı olacağımı, orada konuşulanların bana gerekeceğini o saat sezdiği kuşkusuz. Dizindeki eli hafifçe kıpırdadı. İşaret parmağı belli belirsiz oynadı. Oturmamı buyurmuştu. İbriği yerine korken dibek taşı gibi çöreklenmiş yanıya çarptım. Sarı sarı sırıttı. Büsbütün elim ayağım dolandı. Bin güçlükle ibriği yerine bıraktım. Utana sıkıla Yani'nin yanına diz çöktüm. Vezir parmağı görmüş, göz ucuyla beni şöyle bir süzerken susmuştu. Yani o susku arasında koca vezirin öncülü Siracettin'den görevi devralırken öğrendiği, onun Mahmut, onun Şerafettin, onun Şemseddin Hasoğuz, onun da Şerafettin Ayabay'la Ebul Gazi'den duyduğu Selçukluların Anadolu serüvenini anlatıyormuş. Derslerinden bilirdik. Koca vezir pek bir güzel konuşurdu. Hele geçmişe bulandı mı, olayları Battal Gazi menkıbesi anlatan meddah ustalığıyla donatır, dinleyeni bilgilerin şu hali gibi tutkuyla ağzına baktırırdı. Sessizlik kısa sürdü. Ben oturdum. O kaldığı yerden devam etti. Kutalmış Bey, babası Arslan Yabgu'yla Bilece tutulduğu Kalıncar Kalesi'nden kaçmış. Gazneli Sultanı Mahmut ardına hemen bir birlik takmış. Ama o izliyeleri, avcı nice al bilir, tilki onca yol bilir misali, şaşırtarak sağ esen Buhara'ya dönmüş. Döner dönmez de çöle haber salmış. Çöl Oğuz'un karınca yuvası. İvecen toplaşan cengaverlerle Gazne topraklarına girmiş. Mahmut Han'a 7 yıl uyku durak vermemiş. Ne yazık, onca uğraş Arslan Yabgu'nun kutlu canını zindanda vermesini engelleyememiş. Çaresiz amcası Mikail Bey'in yetimleri Çağrıl ve Tuğrul Beylerle uzlaşmış. Mahmut Hanoğlu Sultan Mesut'un perişan eylediği Dandanakan Savaşı'nda onlarla bileceymiş. Hiç bilmediğimiz şeyler böyle destan havasında anlatılınca hepimiz yerlerimize daha bir yerleştik. Gözlerimiz ışıl ışıl, ağızlarımız açık dinliyoruz. Pirimiz ve kutlu babaları Sultan Veled Hazretleri Horasan'dan yeni gelmişlerdi. Kamyar vezirin anlattığı olaylar doğdukları yerlerde geçtiğinden iyi biliyor, kutlu başlarını sallaya sallaya tanıklık ediyorlardı. Vezir yüce bilgin onayladıkça coşuyor, daha bir güvenle anlatıyordu. Yengi sonrasında Bizanslılar Erdebil'e saldırır. Kutalmış Bey oradadır. Bizans ordusunu püskürtür püskürtmez Şeddad oğullarının diye bilinse de bence Büyük Ozan Nizami'nin Gencesini kuşatır. Genceli Nizami'yi duymamıştık dedi tek ağız gibi Muhiddin ve Mecdettin bilgeler. Siz Kays'ın Leyla ile Mecnun'unu bilirsiniz. Biz Manuhçeri ile Nizami'ninkini. Bunun üzerine Muhiddin Arabi belleği sakallarının arasındaymışçasına uzun uzun karıştırdı. Neden sonra bir gözü kamyar vezirde, bir gözü durmadan kallavi külahını sallayan Sultan Veled'de, Kays'tan sonra cesaret ettiğine göre büyük ozan olmalı deyince Sultan Veled, Kays'a yakındır buyurduktan sonra kutlu oğullarına bakar bakmaz, peder mer peder mera torkbut, derniri her yek yeki but diye şakadı. Muhiddin Bilge o zaman Farsça'da pek yetkin değildi. Ama galiba o da bizim gibi, atalarım da dedelerim de Türktü. Her biri güçlü, her biri kurttu, dediğini anladı. Beli büyük bir ozan. Divanı varsa, var, dedi hemen Sultan Veled. Hamsesini yanımda getirmiştim. Kamyar vezirin heyecanı görülecek şeydi. Beşini de mi, diye çırpındı. Beşini de. Bağışlarsanız hemen bir örneğini yazdırır, minnetlerimle iade ederim. Biz yanı ile bilisizliğimize yan yana birbirimize baktık. Nizami adını ilk kez duyuyorduk. Kamyar vezirin bilgisinden kuşkumuz yoktu. Sanata düşkünlüğünü de bilirdik. O andan sonra sanatçı olduğuna ant içtik. Sözlerin ahengi size hak verdiriyor, dedi Muhiddin Bilge. Nizami'nin gencesini alabildi mi Kutalmış Bey? Kurultaydan sonra Tuğrul Bey, öteki emmisi Yusuf Yınal'ın oğlu İbrahim Yınal Bey'i Kutalmış Bey'e katarak bir yanı Erdebil saldırısının öcü sayılsa da Bizans'ta yurt açmaya yollar. Sancak Beyleri ile Bizans topraklarına giren emmi oğulları o zaman Kalikala denilen Erzurum'u yağmalarlar. Ganimetin bolluğu iştahlarını artırır. Karin bölgesinin tamamını vurmak amacıyla daha içerilere yönelirler. Pasinler Ovası'na geldiklerinde onları bir Bizans ordusu karşılar. Mübalağa cenk olur. Bizans ordusu tarumar edilir. Gürcü kralı Laparit tutsak alınır. Eli bağlı Re'ye götürülüp Tuğrul Bey'e teslim eylenir. Hem ravilerin rivayetleri, hem ozanların risaletleri, hem bilginlerin şehadetleri, hem de tanıkların bildirdikleri gösteriyor ki Tuğrul Bey çok büyük bir devlet adamıdır. Nur içinde yatsın, bir taşla bir sürü kuş vurmanın, bir koyundan birden fazla post çıkarmanın ustasıymış. Özgürlüğünü zaten bağışlayacağı Liparit için hemen Bizanslı pazarlığa girişmiş. Konstantiniyye'deki caminin onarımıyla atayacağı imamın adına hutbe okuması, ek olarak da Bizans'taki Müslümanların dokunulmazlığını sağlamış, dediğinde Sultan Veled, Anadolu içinde yuvalanan Alperenler de bu sayede daha rahat yerleşmiş. Sonraki akınlara kılavuzluk edebilmişler, diye onayladı. İşte o günlerde Çağrı Bey ölür, diye onayı pekiştirircesine sürdürdü Büyük Vezir. Son eşi Narçın Hatun çok genç, oğlu Süleyman pek küçüktür. İleride çıkabilecek post kavgasına önlem alınmalıdır. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur. Tuğrul Bey'in eşi Yüce Hatun Altuncan, eşiyle yarışan bir devlet sahibidir. Önlemi o bulur. Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in dul eşi Narçın Hatun'la nikahlanırsa her tür olasılığı denetim altında tutacaktır. Çünkü nasılsa Çağrı Bey'in büyük oğlu Alparslan Yakku'dur. Tuğrul Bey'e bir şey olursa kurultayın en güçlü adayıdır. En küçük Süleyman'ı da yabgu edebilirse post Çağrı oğullarına geçecek. Selçuklu birliği sağlanacaktır. Tuğrul Bey bu çözüme yanaşır yanaşmaz Kutalmış Bey baş kaldırır. Babası Selçuk oğullarının en büyüğü ve babasının yabgusudur. Gazneli Mahmud Han'ın oyununa kanıp Kalıncar'da tutsaklanmasa Selçuk Bey'den sonra han dikilmesi büyük olasılıktır. Kutalmış da töreye göre yabgu olacaktır. Pek çok Türkmen boyu bu gerekçeye hak verir. Açtığı sancağın altına girer. Tuğrul Bey üstüne asker yollar. Gelen bozulur, giden bozulur. Sonunda kendi varır kuşatır, alamaz. Veziri Kunduri'nin kuşatmada bırakıp Bağdat'a halifenin kızı Seyyide Şerife Hatun'la düğününe gider. Devletler ve çıkarlar hep uzlaşmalı, dedi Bilge Muhiddin. Çelişti mi bir yandan sakınırken bambaşka bir yandan sorun çıkar. Hüner uzlaşabilmekte. Bunu bildiğinden olsa gerek, dedi Büyük Vezir. Kunduri Vezir de uzlaşma arar. Galiba kuşatma etkin olup Kutalmış Bey'i bunaltmış. Vezirin arayışına, davranışı için ödence istenmemek, kendisine bir il verilmek, Çağrı Bey'in küçük kızı Narin Hatun'la evlendirilmek ve Tuğrul Bey'in bir kötülük yapamayacağına, Altuncan Hatun üstüne ant içmesi koşuluyla uzlaşmaya yanaşır. Vezir Kunduri ilk üç koşulu hemen kabul eder. Dördüncüyü anında yatsır. Çünkü hiç kimse, hatta haşa sümme haşa yüceler yücesi, kimse bilmez nicesi ulu tanrı bile, Tuğrul Bey'e Altuncan Hatun üstüne ant verdiremez. O ister, bu vermez deminde Tuğrul Bey ölür. Kunduri kuşatmayı kaldırarak kurultay dermek amacıyla başkente döner. İbni Rüşd'ün ardılı Şeyh-i Ekber Muhittin Bilge çok da iyi eder. Post sahibinin seçimle belirlendiği bir düzende en doğru davranış budur diye atılınca Bilginler Sultanı Veled Hünkar, biraz acele karar vermiyor musunuz demekten kendini alamadı. Doğrunun acelesi geçim olur mirim. Olmaz, elbette olmaz ya, olaylar her zaman doğrulara uymaz. O zaman da uymamış mı sorusunun yanıtı Kamyar Vezir'den geldi. Uymamış. Kutalmış Bey kaleden çıkmış. Hemedan'la Rey arasında nice Türkmen varsa dernemiş. Kardeşi Resul Tekin de katılınca cengaverlerin sayısı 50.000'i bulmuş. Hanlığı ele geçirmek üzere başkent Rey'e yürümüş. Demek postevesi birliğe üstün gelmiş. Gelmiş ve Vezir Kunduri'yi tam anlamıyla açmaza düşürmüş. İki arada bir derede sözün gelimidir. Zavallı büyük vezir tam anlamıyla üç arada bir derede kalmış. Bir yanda bir türlü haksız göremediği Kutalmış Bey, bir yanda kurultaydan onaylı Alparslan Yapgu, bir yanda da Tuğrul Bey'in gözdesi Süleyman vardır. Devlet adamının hüneri açmazı açmak, sorunu çözmek değil midir? Öyledir, öyledir ya, her açmaz her insanı duraklatır. Yüce Vezir Kunduri de üç sorunu aynı anda çözmeye koşulunca duraksamış. Ama olaylar duraksamaz. Kişi kendi kurgulasa bile kamuya yayıldığında parçalanır, dağılır, büsbütün sorun haline gelir. Devlet duraksar, tehlikeyi savuşturmazsa köhner. Yüce görevlilere duraksamak haram. Önlemle yükümlü. Ödevliler duraksayamaz, buyruğa uymaya koşulu. Haklısınız ama bazen insanın basireti bağlanıyor. Kunduri Vezir de o üçlem içinde duraksamış. O duraksayınca Yesevi dergahının ulu dervişlerinden Hasan Ali Can, ki biz onu büyük bilge, büyük devlet adamı, büyük vezir Nizamül Mülk diyebiliriz. O bir an duraksamaz. Rey dergahının nice dervişi varsa camilere koşturur, minarelere çıkarır, üst üste selalarla ahaliyi toplar. Minbere çıktığı gibi sesinin bütün gücüyle hutbeyi Alparslan Yabgu adına okuyunca rey sağlığına dua eder. Duyan Oğuz beyleri alkışı oturur, post sahibini bulur. 34. ayrımın sonu. Sayfa 408.